Ayrım 71. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 596. Şevket Bey Beyazıt. İtalyanlar harbetti mi? Bir nefer feda etti mi? Hüseyin Rauf Bey devamlı. Evet, İtalyanlar fiilen harbetti ve karşımızda müttefik olarak konuşuyor. İşte anlaşmaya göre bizdedir dediler. Anlaşmaya göre bizde olması için yeni bir anlaşma yapılması lazımdır. Ellerindedir kuvvet. Onun için şimdi efendiler, Sırrı Bey arkadaşımız hakikaten iyi resmedilmiş, fakat zemini çürük, tetkikinde çok acele etmişler ve hepinizin hakikaten takdirini kazandılar. Boğaz haricindeki iki adanın Sevr Anlaşması'nda bize terk edildiği halde, bu seferkinde muhtariyet teklif edildiğini ve heyeti vekilenizin kabul ettiğini söylüyorlar. Hakikaten çok ağır bir vaziyet. Sevr Anlaşması'nın memleketimizin kısımları dairesine kastettikleri Kastamonu'yu da memleketimizden çıkardıklarını unuttular. Müsaade buyurun, Sevr Anlaşması'nda bir maddeyi hatırlatmama müsaade buyurun. Sevr Anlaşması'nda bir madde, mıntıkalara takdim edilen Anadolu'da ecnebi karma heyetleri bulunacaktı. Dikkat buyurunuz, belki dikkatinizden kaçmıştır. Lüzum gördükleri herhangisini istedikleri vakit, her kim olursa olsun, memleket haricine uzaklaştırma mecburiyetindedirler. İstedikleri zaman vatansız edeceklerdi. Kastamonu benim vatanım değil miydi ki? Bunu böyle kabul edeyim, onunla mukayese edeyim. Hepsi böyle olmuştu, hepsi gitmişti. Sonra efendiler, Sırrı Bey arkadaşımız hakikaten maddeleri okuyarak tenkit buyurdukları için bu tenkitlerin cevaplarını vermekle beraber yüce heyetinizi bir noktada daha aydınlatmaklığımı mazur görün. Meselenin önemi bakımından müsaade buyurun. Devam, devam sesleri! Bizden ayrılacak arazi hakkında asıl kırmızı kitaptaki 25. madde sesleri. Evet, ayrıca söyleyeceğim. Arazi hakkında güya biz delegasyonunuz, heyeti vekiliniz, hilafetin hukukunu, Müslümanlığın büyük şerefini vesaireyi hepsini terk etmek kadar büyük gaflet göstermişiz. Hafifini kullanıyorum, Sırrı Bey öyle demedi. Efendiler, bendeniz zannediyorum 25. maddeyi de bir daha okuyayım. 25. maddedeki kayıt şudur. Hududumuz haricinde kalacak olan arazide biz adli, idari, siyasi hiçbir hak iddia etmeyeceğiz. Ali Şükrü Bey Trabzon, adli... Hüseyin Rauf Bey devamla. Adli, hepsi vardır. Yargı hakkı sesleri. Efendiler, yargı hakkının manası hukuki hak hükümetindir. Biz oranın hükümetinden mi vazgeçmemek istiyoruz? Rica ederim. Nusret Efendi Erzurum. Adli, siyasi, dini. Hüseyin Rauf Bey devamla. Adli, dini denmemiştir. Yoktur bu anlaşmada. Ali Şükrü Bey Trabzon. Gizlidir. Hüseyin Rauf Bey devamla. Onun için efendiler, bizden ayrılan memleketlerin kaderini kendilerine bıraktık. Onlara hükümet etmek emelinden sarf-ı nazar ettik. Efendiler, Sırrı Bey dedi ki biz bunu mesele yapaydık, bunun üzerinde oynayaydık. İslamlar galeyana gelir, biz de kazanırdık. Bendeniz neyi kazanacağımızı anlayamadığım için uzun uzadıya detaya girmeyeceğim. Yalnız şunu söylerim ki, mahallinde vaziyeti layıkıyla takdir ve tesbih ederek, emniyet ve selametlerini tehdit edecek ve Müslümanları boş yere coşturarak yapacağımız bazı hareketlerle onların kanlarına girmeyelim. Bendeniz size şunu yapacağız diye Amritsar hadisesini hatırlatırım. Dipnot. Amritsar 1919 yılında İngilizlerin sömürgeleri altındaki Hintlilere karşı yürüttükleri sistematik katliam. 13 Nisan 1919 tarihinde Hindistan Pencap'taki Amritsar şehrinde 5 İngiliz vatandaşı isyan karşıtı tedbir olarak hazırlanan Rowlatt tasarısını protesto eden Hintliler tarafından öldürüldükten bir sonraki gün 14 Nisan'da tahminen 10 binden fazla Hintli tasarıyı tekrar protesto etmek amacıyla Amritsar'da toplandı. Dağılmayı reddeden Hintlilere İngiliz Tuğgeneral Reginald Dyer'dan 1864-1927 verilen bir emirle Gurkha birlikleri tarafından açıldı. Resmi rakamlara göre 379 Hintli öldürüldü ve yaklaşık 1200 Hintli yaralandı. Bu katliamdan sonra Tuğgeneral sıkı yönetim ilan etti ve kendi emrettiği katliamın sorumlularının bulunmasını istedi. Birkaç sözde sorumlu kamçılandı ve olay kapatıldı. Tuğgeneral'in faaliyetleri İngiliz avam kamerasında ifşa edilse de Lordlar kamerasında desteklendi. Bir ordu konseyi daha sonra katliamı yargıda bir hata olarak adlandırdı. Makineli tüfekler karşısında cayır cayır yanıyorlar fakat ellerinde bir ekmek bıçağı bile yoktur. Basri Bey karesi fakat cihat bir fazilettir. Hüseyin Rauf Bey devamla. Cihatın fazilet bahsinde aciz arkadaşınızı muhalif bir sınıfa mensup olduğunu zannederseniz yanılırsınız. Cihadın en büyük şeref olduğunu takdir etmişimdir. Cihadı her vakit hayata tercih ederim. Fakat kendi hayatıma hakimim. Elinde silahı olmayan ve hiç müdafaa hattı olmayan Müslümanları galeyana getirmekle neticesinin neler olduğunu gördük. Kendisini kurtaramazsın, kurtarmak için ordu gönderemezsin. Şimdi beyefendiler, Sırrı Beyefendi'nin İngilizlerin ifade ettikleri kelimeyi alarak Gelibolu üzerindeki İngilizlerin Anzak dediği ve bizim Anafartalar arı burnu diye söylediğimiz mıntıkadaki İngiliz mezarlıkları vardır. Parlak tasvir buyurdular. Batum Anafarta oldu. Sırrı Bey asker oldu, kurmay oldu. Sırrı Bey stratejist oldu, eyvah dedi. Vatan bitti, mezarlıklar verildi. Bakınız, böyle olmadığını söyleyeceğim. Haydarpaşa'da İngiliz mezarlığı vardır. Aynı şartlara tabidir. İstanbul işgal edildiği zaman bile orası İngilizlere bir dayanak olamamıştır. İngilizlerin Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarması için Anafartalardaki 4 kilometre büyüklüğündeki yeri elde tutmaya lüzum yoktur. İngiliz donanması denize hakim oldukça oralara hakimdir. İstediği noktaya baskın halinde asker çıkarabilir. Feyyaz Ali Bey Yozgat, Çanakkale'de yapamadık. Hüseyin Rauf Bey devamla, Çanakkale'de yaptı bunu, tarih bilir. Çıktı kazanamadı, istediği yere çıktı. Tepelediniz kazanamadı. Yine çıkar, yine tepeler atarsınız. Sonra efendiler, İngilizler buna mukabil Mısır'da Süveyş kanalında bize yer veriyorlar. Aynı mezarlığı yapın diyorlar. Süveyş kanalı Çanakkale boğazından daha mühimdir. Bunu ben daha kuvvetli bilirim. Gemiciye biraz müsaade buyurun, bakış açısını açıkça söylesin. Zamanın takdir edeceği duruma biz nasıl kaderine terk etmek ederiz? Dediler, en mühim tedbir, en kesin karar meclisinizce alınmıştır. Milli kadere el koyan sizsiniz. Tedbir budur. Veyahut uygun gitmek için bugünden kağıt üzerine bir imza koyup da yorganı başına çekmek değil. Milletin kaderine hakim olmak ve ihtimale karşı her zaman donanımlı ve uyanık bulunmaktır. Hiçbir yerde başka şekil yoktur. Allah da bunu emretmiştir. Yunanistan'dan tamirat istenilmiyor diyor. Anlaşmada vardır efendim, yazılmıştır. Devletlerin teminatı altında versinler diyorlar. Efendiler, bir noktayı yüce heyetinize arz edeyim. Muhakemenizi salim bir tarzda yürütmek için evet kanımızın pahasıdır. Memleketi tahrip etmiştir. Fakat aramızda Akdeniz vardır. İngiliz haydi alın derse ne yapacağız soruyorum. Şükrü Bey Bolu, düğünü umumiye sayarız. Hüseyin Rauf Bey devamlı, o zaman İngiliz-Fransız meselesi olur. Şükrü Bey Bolu, zaten mesele o değil mi? Onlar göndermedi mi bizim başımıza? Hüseyin Rauf Bey devamlı, buna rağmen mukabil proje koyduk. Heyeti vekilimizi lütfen ve Allah rızası için zamanında derhal aydınlatırsanız yalnız işitmekle olmaz. Sırrı Bey İzmit, özel tezkereyle yazarım. Hüseyin Rauf Bey devamlı, teşekkür ederim. Yüksek bir dikkatle takip ederiz. Efendiler, Sırrı Bey hükümete en ağır ithamını en son özetinde yapmıştır. Hükümet dini prensiplerini, milli prensiplerini ve bilmem ne prensiplerini harabeye benzeten bir anlaşmayı bize getirmiş veriyor diyor. Öyle midir Sırrı Bey? Sırrı Bey İzmit, evet öyledir. Hüseyin Rauf Bey devamlı, efendiler, bu hükümet dini ve milli prensiplerini ayaklar altına almak isteyenlere karşı bütün mevcudiyetiyle mücadele etmektedir. Sırrı Bey İzmit, 25. madde. Hüseyin Rauf Bey devamlı, burada bulunsaydınız anlardınız. Bu millet dini ve milli prensiplerine taarruz edenlere karşı ilelebet muharebe edecektir. Ben bu milletin bir ferdiyim. Bu topraktan hisse aldım. Bu milletin nimetiyle beslendim. Fakat efendiler, dini prensip demek kolaydır. İnsafa davet ediyorum. Bu anlaşmayı burada kabul ediyoruz dedik mi ve buradan demedik mi ki bu atılmak lazımdır. Fakat buna mukabil bir proje halinde istiklalimizle bir araya gelmesi mümkün olmayanların atılmak ve bazı maddelerin değiştirilmiş, istiklalimizle uyumlu bir proje ile sulh müzakerelerine girişmek istiyoruz. Her delegemiz her madde için burada saatlerce izahat vermiştir. 25. maddede zaten endişe edilecek bir şey yoktur. Ali Şükrü Bey Trabzon, nasıl yoktur? Hüseyin Rauf Bey devamla, müsaade buyurun Sırrı Bey, parlak nutkunda dinsizlik ve milliyetsizlikle itham ediyor. Düşünür insanlardan olmak itibariyle Sırrı Bey bu sözlerini açık söylesin. Sırrı Bey İzmit, ben öyle bir şey demedim, yanıltıyorsunuz. Hüseyin Rauf Bey devamla, asıl yanıltmayı siz yaptınız. Dini ve milli prensiplerimizi alt üst eden bir anlaşmayı kabul etmişler, buraya getirmişler dediniz. Ali Şükrü Bey Trabzon, etmek istiyorsunuz dedi. Hüseyin Rauf Bey devamla, Efendiler, en nihayet olarak Sırrı Bey bu anlaşmayı kabul etmek caiz değildir. Mukabil teklif yapmak da caiz değildir. Fakat şöyle yapalım, böyle yapalım diye bir şey söylemediler. Londra konferansından dönüşlerinde bu cemaatimizin siyasi fikrinin bu işte kafi derecede uğraşmaya müsait olmadığını anlatmaları lazımdı. O zaman bunu millete ifade etmeleri lazımdı. Çünkü kendileri yoktu. Daha iddia edenlerden değiliz. Her şeyden aczimizi itiraf edenlerdeniz. Noksanlarımızı öğrendikçe milletimize daha ziyade faydalı olacağını ümit ederiz. Basri Bey Karayesi, ne kızıyorsunuz efendim? Hüseyin Rauf Bey devamla, kızmıyorum efendim. Müsaade buyurun. Eğer benim 30 senelik tabiatımı değiştirmek istiyorsanız beni odun gibi bir yere bağlayınız, atınız. Estağfurullah sesleri. Beni böyle görmeniz hürmetten başka bir şey değildir. Hiddet telakki etmeyiniz. Hiddetimi bastırmak için kendimi terbiye etmeye hala çalışırım. Fakat milli prensipleri tahrip ithamı altında kalınca bu vatanın, bu milletin öz bir evladına isyan etmek yakışır. İşte Sırrı Bey arkadaşımızın itham ve tenkit buyurdukları mütalaya cevaben hükümetin siyasi kanaatlerini size arz ettim. Efendiler, tenkit hakkı sizdedir. Bir şeyi yüce heyetinize en büyük tehlike olmak üzere arz etmek mecburiyetindeyim. Sırrı Bey diyor ki, millete diyelim ki bu işi yapmaya, karar vermeye muktedir değiliz. Siz karar verin. Siz de benim kadar bu memleketle ilgilisiniz. Siz de benim kadar bu memleketten mesulsünüz. Siz de benim kadar bu millet için hayat feda etmeye hazır insanlarsınız. Bugün genel seçime müracaat etmek, orduyu dağıtmak için bir kuvvettir. Benim kanaatim budur. Siz başka türlü düşünürsünüz. Dursun Bey Çorum, genel seçime müracaat edildiği de vakidir. Hüseyin Rauf Bey devamla, Dursun Bey rica ederim, ayrıca daima konuşabiliriz. M. Durak Bey Erzurum, Reis Bey, böyle karşılıklı konuşma ile 6 ay uğraşsak bu iş bitmez. Hüseyin Rauf Bey devamla, efendiler, bundan başka size arz ediyorum ki, hadiseler ve zaman sükunete ermiş değildir. Tersine cereyan halindedir ve seri cereyan ediyor. Onun için Yüce Meclis'in harp ve sulh kararını almak lazımdır. Hakiki esas genel oydur ilkesini fiile çıkaracağız diye milletin kaderinden bugüne kadar mesul olduğumuzu iddia ettiğiniz halde boşlukta bırakmak kimsenin yetkili dahilinde değildir. Onun için hükümet Yüce Meclis'in harp ve sulh kararını almakla mükelleftir. Meclis de buna kanaat getirmezse kabul etmez, kanaat getirirse kabul eder. Millet muhakeme ederse mesuliyet bu demek değildir. Ben kaptan iken gemiyi karaya vurursam beni bacağımdan asarlar. İşte bu itibarla arkadaşlar istirham ediyorum. Gözümün önünde bir levha vardır. Bu milletin bugüne kadar yaptığı fedakarlıklara, başarılara hepiniz iştirak etmiş durumdasınız. Milletin yaptığı fedakarlıkların neticesini gösterdiği zamanlarda daha tehlikeli ve daima korkunç vaziyetlerde kaybettiğimiz hiçbir şey yoktur. Kesinlik göstermek, leh ve aleyhte bir karar vermek, işe başlamak, hükümeti atmak, daha iyi yapacakları koymak zamanı gelmiştir ve geçiyor bile. Efendiler, hükümetiniz 5 gündür devlet işleriyle uğraşmaya vakit bulamıyor. Mani mi oluyoruz sesleri? Hayır efendim, vazife mühim vazifedir. Hepimizin müşterek vazifesidir. Fakat bu iş ile meşgul olunca diğer işler de yürüyor değildir. Bunu da bilesiniz. Bundan başka dün de bir vesile ile arz ettiğim gibi düşmanlarımız daha başka davranışlar içindedirler. Özetle kararsızlıkla geçecek zaman her an bugünden ifade edemeyeceğim tehlikeli vaziyetler meydana getirmeye müsaittir. Ben sizin bildiğinizi bilmekle herkes kadar alçak gönüllülük edecek bir arkadaşınızım. Ölüm de olsa, saadet de olsa bir ferdiniz olarak itiraat edeyim ve iftarla kabul ederim. Fakat buna bir hüküm veriniz. Salih Efendi Erzurum, bir sual soracağım, cevap veriniz. Sual yok sesleri. Reis efendim, sual yoktur. Herkes beyanatına devam edecektir. Salih Efendi Erzurum, olmaz ki efendim, genel oya müracaat edilmiştir. Gürültüler. Tevfik Rüştü Bey Menteşe, arkadaşlar çok rica ederim, müsaade buyurun. Meclisimizin hemen kurulduğu günden beri tetkikine arz edilen en mühim meselelerden birinci kabul edilmesi lazım gelen bir mesele ile karşı karşıyayız. Bu meseleyi tahlil etmek ve en sonra teklif edilen şekli muhakeme ederek onun üzerinde biraz durmak lazımdır. Ancak ben sözlerime Lozan Konferansı'nın ne bilançosuyla ne de Lozan Konferansı'nın tespit ettiği mülahaza ile başlayacağım. Hükümetin pek haklı talep ettiği, acil teklif ettiği şekil üzerine fikirlerimi söyleyeceğim. Evvela şunu arz etmeye mecburum ki, daha birkaç gün evvel arasında bulunduğum heyet-i vekillerinin bakış açısı hakkında bir yanlış anlamaya meydan bırakmamak için derim ki, ayrıldığım güne kadar Lozan Konferansı ile devam ettiği müddete kadar heyet-i vekile tarafından alınmış, yazılmış bütün kararlara bütün ruh ve vicdanımla iştirak ettim. Tetkik ettim, fikrimi söyledim ve tamamıyla kendimi mutabık gördüm. Fakat bugünden sonra kürsüye çıkmaklığım yeni bir teklifin çerçevesinde bakış açımı arz etmek içindir. Teklifin mahiyetini şu suretle özetliyorum. Delegasyon Lozan'dan dönmüş, Türkiye devleti pek net iddia olunamayacak bir vaziyetin, bir yeni vaziyetin önünde ne alınması lazım geleceğine dair düşünülmüş ve bize önce Musul ve Karaağaç gibi arazi tekliflerine ait kararımızın verilmesi talep edilmiştir. Ve müzakere esnasında müzakere şeklinin doğurduğu malumat sayesinde iş biraz mali ve iktisadi bir diğer safhalara da intikal edebilmiştir. Şu halde heyet-i vekilenin teklifinin esas mahiyeti olarak iki madde hakkında karar vermekle özetliyorum. Bu ne yapılacağına ve ne yapılmak istediklerine dair bir sözdür. Fakat bunun nasıl yapılacağı söylenmemiştir. Halbuki hepimiz pek iyi biliriz ki siyaset aleminde nasıl yapılması yani bir müddetten beri bizim meclisimizde kullanılan tabirler ile ifade edebilmek lazım geliyorsa bir heyecan siyaseti ya da mecliste konuşmak veya talep edilen noktaların hangi esaslara ve teşhislere dayandığını beyan ederek o talebi açıklamak lazım gelir. İşte bilhassa bakış açımı bu tarafa ait olmak üzere arz edeceğim. Şüphesiz bu teklifi yapan arkadaşlarımız mühim bir teşhis koydular. Yalnız o teşhisi ifade etmedikleri için ancak tekliflerinin mahiyetine bakarak ihtimal ile söylemek mecburiyetinde bulunuyorum. Yani onlar demek istiyorlar ki Lozan Sulh Konferansı'nda şu vaziyetten sonra sulha mani olan sebep Musul'dur. Bu durumda Musul meselesini hallederek sulh meselesini halledebiliriz. Bu tamamıyla böyledir ve bu kanaattedirler diye iddia etmek hakkına malik değilim. Ancak tekliflerinin mahiyetinden bunu anlıyorum. Sulhun neticesine mal olan Musul değildir. Esas farkımız buradan başlıyor. Dolayısıyla ona dayanacak siyasi şekli de bu sebep değiştirecektir ve değiştirmelidir kanaatindeyim. Efendiler, sulha mani olan bir şey vardır. O da bütün değişikliklere rağmen henüz devrilmeyen ve eski zihniyette devam eden İngiliz hükümetidir. Daha ziyade tahsis etmek lazım gelirse, dünkü Lloyd George'un arkadaşı ve İstanbul'u perişan eden Lord Curzon'dur. Bravo sesleri. Lloyd George da bizim zaferimizin sonucu olarak devrilmiştir. Onun peyki, gölgesi daha ortadadır, hükümettedir. Efendiler, sulhu o istememiştir. Değil Türkiye'ye ancak teklif ettiği ve teklif edilen şekilde ve kendi tabirleriyle kolonizatör bir sulhu imza etmeye mecbur. Türkçe söyle sesleri. Söyleyeceğim, yani müstemleke, yani sömürge, sulhu olarak imza ettirmektir ve bunu yapamayınca sulhu yapmamak, müzakereleri uzatmayı tercih etmektedir. Bravo sesleri. Bu bakımdan efendiler, adım adım yürüdükçe göreceksiniz ki şekil çıkacaktır. Bize burada Avrupa'nın teklif ettiği şekil müstemleke sulhudur. Türkiye bunu kabul edemez, bunu kabul etmemek için harbi kabul eder. Bu açıdan birinci samimi kararımız budur. Geliyorum adım adım diğer neticelere ve buna karar vermedikçe efendiler sulh yoktur. Çünkü alemde dünya kurulandan beri alınan sulhun nasıl alındığı tetkik olunursa, biri harp, diğeri zafer tehlikesi yoksa ne olursa olsun sulh yoktur. Dolayısıyla benim kanaatime göre bu kolonize, kolonizatöre harp vardır. Harbi devam ettireceğiz ve en mütevazi olan talebimizi elde edebilmemiz için en son vasıtaya müracaat etmeye mecburuz. En ziyade taleplerimizi, haklarımızı mecbur eden bu adamların elinden zorla alacağız. Tunalı Hilmi Bey Bolu. Allah razı olsun Tevfik Rüştü Bey. İnşallah sesleri. Tevfik Rüştü Bey devamla. Ancak bu netice benim tahminimce %100 olmaktan uzaktır. %100 olsa bile bu yeni şekil üzerinde bugün hakikatte mühim bir rol oynadığı inkar edilemeyen kamuoyu çerçevesinde biz sulh için sulha doğru bir hareket yapmaya mecburuz. Ancak hesap etmeliyiz ki vaziyet teşhisin gerektirdiği şekilde olacak. Bu bakımdan bu sulha doğru yapacağımız hareketlerin ancak %30'u sulhu getirebilir. %70'i bizi bir harp zaruretinde bırakır. Dolayısıyla yapacağımız hareketin kadroları dahilinde hareket tarzımızı öncelikle bu zihniyeti birleştirdikten sonra tanzim etmek gerektiğini söylüyorum. Ta ki herhangi bir gün söylenilen bir lakırdı ile suçlanmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmayalım. Meriç'i ifade ettiğimizden dolayı Kara Ağaç'tan mahrum olmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmayalım. Bravo sizlere. Faik Bey, Cebeli Bereket, arkadaşımızdan da bekleriz bu sözleri. Tevfik Rüştü Bey devamla. Yeni vaziyet önünde sulhü istemeyen Lord Curzon olduğuna göre ikinci bir teşhisi üzerine koyalım. Avrupa istiyor mu? İngiliz istiyor mu? Hayır efendiler, İngiltere harp istemiyor. O kadar istemiyor ki İngiltere kamuoyunu ve Avrupa kamuoyunu azaba düşürecek hatalar yapılmadıkça onlar milletlerini harbe sürükleyemezler. Şu halde sulha doğru hareket yapılırken yapılacak hareketlerin esaslarından biri bu hükümeti cebren harbe sürükleyecektir diye, ikincisi onu kamuoyunun baskısına fırsat tanıyacak mahiyette bir teklif olmalıdır. Sonra tatbikini şeklini mütalaa edeceğimiz hususlarda önce teşhislerimi ilave edeyim. Üçüncü bir teşhis koymak lazımdır. Acaba bu birleşik cephe yıkılabilir mi? Efendiler, hakikat itibariyle birleşik cephe yoktur ve yırtılamaz. Fakat o cephe vardır ve yıkılamaz. Ta harbi humumi faciasının neticesi olan ve son safhasını teşkil eden yakın şark sulhu yapılmadıkça yırtılamaz. Çünkü koca bir silsilenin tarumar olması, şatoların yıkılması efendilerin işine gelmez. Onun için hakiki bir cephe olmamakla beraber mahkumdurlar. Birleşik cephe olarak devam etmek ve bunu sulhumuzdan evvel ümit etmek gaflet olur. Fakat o facialar silsilesinin kapısını kapatacak olan son yakın şark sulhundan sonra bir birleşik cephe mevcut değildir. Dolayısıyla hesabımıza bunu dahil ederek sulha doğru hareketimizi yapmak zaruretindeyiz. Dış vaziyet hakkında hareketimiz böyle olunca misak-ı milli itibarıyla nasıldır? Meclisin 3 senelik gelişmesi bana ispat ettirmiştir ki misak-ı milli mutlaka tahakkuk ettirilecektir. Fakat bir safhada değil. Bu bakımdan bizim vazifemiz, misak-ı milliyi tehlikeye koyacak hiçbir hareket yapmamaktır. Aynı zamanda vazifemiz, onu en yakın zamanda tahakkuk ettirecek bir şekilde müdafaa etmek, uygulanmasını temin eden şekil neyse ona doğru gitmek olacaktır. Mesela vaktiyle yapılan Ankara Anlaşması'nda ben hiçbir zaman İskenderun'un bizden ayrılmasını imza etmedim ve onu hiçbir zaman anlaşma diye kabul etmedim ve hadiseler böyle kanaatte bulunanlara yardım edecek derecededir. Bu açıdan Mehmet Şükrü Bey Karahisar'ı sahip, sulhü imza edersek gider. Tevfik Rüştü Bey devamlı, İşte o safhayı arz ediyorum. Biz sulha doğru yapacağımız harekette bunu dikkate almak zaruretindeyiz. Bir noktayı daha dikkatli almak lazım gelir. Acaba savaş ile sulh olabilir mi? Hayır ve 100.000 defa hayır. %30 sulh ancak kısa bir konferans ile olur ve %70 sulh ile harp ile olur. Bu bakımdan konferansla sulh olacağına göre yapacağımız tekliflerin bir müzakere cereyan edeceğini dikkate almak durumunda bulunmalıyız. O demektir ki karşımızdaki rakibimiz utanmadan en basit mantığın kabul edemeyeceği tezatlarla dolu tekliflerini bize beyan etmeye sıkılmazken ben ona en son kabul edeceğim sınırımızı ifade edemeyeceğim demektir. Ta ki onunla bir müzakere bütün geri geri giderken efendim döndüm bir adım da sen at geriye. Nereye atayım efendi? Candan veriyorum ben. Dolayısıyla bu dakikayı da dikkate almak mecburiyetindeyim. Meğer ki bugün Batı aleminde henüz devam etmekte olan diplomasi usulünü kabul, yeni bir tarzda en son söyleyeceğimizi yine en başta söyleriz. Biz mert olarak hareket ederiz, ihtilale daim sandığız ve bütün bu şekilleri devireceğiz diye ihtilalin kahramanı için ortaya atılalım. Halbuki millet bize böyle bir vazifeyi vermemiştir. Bize millet yalnız Türkiye'nin maddeten ve manen yardımı olan ve kendini tutulması lazım gelen genel vazifeleri düşünmesi emrini vermiştir. Bu bakımdan şimdi bu teklifler konulduktan sonra reddedeceğim noktalara geliyorum. Projenin mahiyeti itibariyle, şekli itibariyle Musul meselesinde sulh neticesi halledilmiş değildir. İyi olsaydı kanaatimizi ne için gizleyelim? Delegasyon bunu bu şekilde getirseydi itiraf ederim ki, arkadaşlar kendi namıma söylüyorum, sulh belki de bu kadar yıpratmayacak ve itiraz edilmeyecekti. Fakat getirilememiştir ve getirilemez. Dolayısıyla bu şekilde sulha gitmek ve sulha doğru hareket yapmak ve sulh olmayınca o sulhu harben almaya samimi bir fikirde bulunduğumuz kanaatindeyim. Şu halde yapılacak şeklin özetinin ne olacağını ifade ettim. Gayet açıktır. Bir, net olmayan vaziyetten çıkmak ve açıklığa doğru bir hareket yapmak. İkincisi, teşebbüsü elimize almak. Üçüncüsü, müzakere kabiliyetinde bir teklif ortaya atılmak, müzakereyi sinesinde taşıyan bir teklif ile ortaya atılmak. Bunu yaparken de kaçınılacak bir taraf vardır, o da şudur. Bunu yaparken malum bir üçüncü netice olarak daima ihtimal dahiline koyacağımız üç tehlikeden kaçmak lazımdır. Verdiğimiz teklifin düşmanlara savaş yolunu açmaması ve karışıklığa müsait olmaması icap eder. İkincisi, düşmanlarımız diyememelidir ki biz size projemizi verdik, imza ettik. Yahut harp edin. Meclis ve memleketi imza ile harp arasında seçmeli bırakacak bir hakimiyet şeklini ve teşebbüs kuvvetini onların eline bırakmamalı. Üçüncüsü, bildiğim veya bilmediğim daima orada da açık kapı bırakmaktır. Bunun için demek istiyorum ki efendiler, aylarca konuşulduğu halde dünyanın beklediği sulhü bitiremedik. Siz şunu söylediniz, bizim hissemiz bunu söyledi. Bu bakımdan sulh için bir şey yoktur. O tarafı da imza etmiyorum. Çünkü sulh olmamıştır. Buyurun efendiler, sulhü imza edelim diyeceğiz. Teşebbüs kuvvetini biz alacağız. Proje yolunda onların çizdiği yolda devam etmeyeceğiz. Onların hadiseler ile oyun mahiyetinde çizdiği yol bizim için en az makbul olan yoldur. Dolayısıyla doğrudan doğruya teşebbüsü ele alacağız. Savaş yoluna meydan vermemek için isterseniz onu imza ediniz veya seçmeli bırakmaya imkan vermemek için sizi Lozan'da ve Büyükada'da bekliyorum. Yani konferansa gelin ve tarih içinde en kısa zamanda bana cevap verin diye uygulama kuvveti elimizde olmayan bir tekliften ziyade sulhu ve sulh konferansını kabul etmiyorum diye bir teklif çerçevesinde düşünmek lazımdır. 71. ayrımın sonu. Sayfa 605.